Ayrım 33 sayfa 287. Taş duvarlar toprak rengi bir küfle kaplıydı. Betondan yapılmış basit bir düzlük olan avlu, yerde ateş gibi hışırdayan kuru yapraklarla örtülüydü. Kahverengi ve çatlak doğramalar gizemli çerçevelere benziyor, insana eğilme, manastırın sırlarına dalma isteği veriyordu. Görkemli ahşap kapıdan girdikten birkaç saniye sonra ise mekan göz kamaştıran, yürekte parlak ve değerli bir toz bırakan altın bir beşiğe dönüşüyordu. Dayan birkaç adım ilerledi. Solunda bir dua değirmeni gördü. Eksenleri üzerinde durmaksızın dönen dev dikey fıçılar. Bu değirmenlerin benzerlerini daha önce de Çin'de Tibet sınırında görmüştü. İnsanların yazıp attığı kağıt parçalarının bu fıçılarda karıştırılması, çalkalanması, çevrilmesi düşüncesi bile onu büyülüyordu. Keşişler göründü. Tayland'da Ranong'daki kafaları kazıtılmış, parlatılmış Budistlere hiç benzemiyorlardı. Kırmızı abadan kaftan ve uçları kalkık deri çizmeler giymişlerdi. Giovanni'ye bakıp gülümserken bile doğal yabaniliklerden, steplerde gereğinden de uzun zaman yalnız yaşamış atlı sertliğinden sıyrılmayı beceremiyorlardı. Sonunda İtalyan bir gözünü kırparak Diana her şeyin yolunda gittiğini belirtti. Genç kadın nihayet yalnızlığına tekrar kavuştuğu ahşap duvarlı küçük bir odaya yerleştirdiler. Glovani, ülkenin kuzeyine gidebilmesi için gerekli izinlerle ilgileneceğini söz vermişti. Bu yüzden yapmak istedikleriyle ilgili bazı açıklamalarda bulunması gerekmişti genç kadının. Bu kez Sibirya'daki ve Moğolistan'daki Sovyet Bilim Merkezi'nden arta kalanlar konusunda bir kitap hazırlamakta olduğunu söylemişti. Bu fikir İtalya'nın da hoşuna gitmişti. Anlıyorum demişti Giovanni. Çağdaş arkeoloji hemen ardından da genç kadına eşlik etmeyi önermişti. Dayan önce reddetmiş, sonra da İtalya'nın haklı olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştı. Tek başına tokamakta zamanında ulaşması hemen hemen imkansızdı. Öğleden sonra 4'e doğru manastırın avlusuna indi. Binanın önündeki düzlüğün sükunetinin tadına varmak istiyordu. Çevredeki steplerden gelen yanık ot kokusu dışında bir koku yoktu. Sarı kahverengi duvarların üzerinden aşıp kendisine kadar ulaşan uzak dört nalların gümbürtüsünden başka sesti. Tuğla rengi kaftanlarında bürünmüş verandasının gölgesinden geçip giden birkaç kişi sayılmazsa insan da yoktu. Burada insanı hayrete düşüren bir gerçeklik, bir temizlik hakimdi. Güney, soğuk, tahta, taş, hepsi bu. Büyük dikey fıçılar usulca dönerken bazen iniyor, bu temiz duyguları bir beşik gibi sallıyordu. Dayan gülümsedi. Burada her şey ona yabancıydı ama yine de kızıl yapraklarla kaplı bu avlu, gölgeleri çekip uzatan bu güneş ona tuhaf bir biçimde bilindik geliyordu. İlkokulunun bahçesine dünyanın gizemli dokusuyla temas kurabilmek için tüm dikkatini yoğunlaştırdığı maddesel ayrıntıları yeniden görür gibiydi. Bir zamanlar çocukluğunun teneffüslerinde onu avucuna alan bu sertlik ve yakınlık, soğukluk ve yumuşaklık karışımını burada da yeniden bulmuştu. Birden güvercinlerin telaşla uçuştuklarını duydu. Kanat çırpıntıları Dayan'ın içinde birdenbire açılan kağıt bir pencere gibi yankılandı. O an onun için öylesine açık, öylesine yakındı ki sanki kendi beklentisinden, kendi arzusundan fırlamış gibiydi. Arkasından da adım sesleri duyuldu. Güvenli görüldü. Parkasının içine gövünmüş, elinin tersiyle sakalını sıvazlayarak adama bakmanın gerçekten tatlı bir yanı vardı. Dayan gereğinden fazla şekerleme verilmiş küçük bir çocuğa benzetti onu. Ya da hafif aydınlatılmış camekanın ardında renk renk pastaların sıralandığı İtalyan pastanelerine. Göğannenin bütün benliğini insanı akşamın beşinde saran o yumuşaklığı iştahı açıyordu. Genç adamın harika birkaç kelime söylemesini dinledi. O anın taşına kazınacak kusursuz derecede doğru kelimeler. Oysa İtalyan elini karnının üzerine koyup sordu. Siz aç değil misiniz? 50. Kısım. Güvenli Dayan'ı doğruca manastırın yemekhanesine götürdü. Dediğine bakılırsa keşişler kentteki en iyi bozu yapıyorlardı. Moğollara özel bir yemekti boz. Koyun kıyması doldurulmuş mantı gibi bir şey. Genç İtalyan tüm öğleden sonra uğraşmış, gerekli izinleri alarak yolculuk hazırlıklarını tamamlamış, ertesi sabah erkenden yola çıkacak hale gelmelerini sağlamıştı. Zaman kazanmak için manastırın birinci katındaki küçük odalardan birinde kalmaya karar verilmişti. Açıklamalarını kesin bir tebessümle noktaladı. Dayan'ı bir an bile yalnız bırakmamaya kararlı görünüyordu. Dayan'ın cevap vermeye hali bile yoktu. Güvenliği de arasında oluşmaya başlayan yakınlık onu rahatsız ediyor, hatta sinirlendiriyordu. Patrick Langlois'un varlığını daha derinden hissediyormuş gibi geliyordu ona. Kalın sesi, kokusu, şakayla karışık hareketleri, İtalya'nın bu denli yakınında olması eski duygularını canlandırıyor, bir bakıma anılarını kirletiyordu. Yemekhanede aynı ayrı bir masa seçmişler. Dayan Giovanni'nin karşısına biraz çaprazına oturmuştu. Hem birlikte yemek yemek hem de birbirinden daha uzakta oturmak mümkün değildi. Genç diplomat bir yorumda bulunmadı. Dayan'ın gözlemlerinden payına düşene razı görünüyordu. Elini boz tabağına daldırdı. İştahla mantıları yemeğe koyuldu. Dayan ise yemeğin aslında oluşturan koca yağlı parçalara dokunmadı. Hamurla yetindi. İtalyan durmaksızın konuşuyordu. Aslında etnologtu. 80'li yılların başında komünist iktidarın Sibirya'daki etnik gruplara, özellikle de Tunguazlara ve Yakutlara karşı uyguladığı baskıyı konu alan bir tez yazmıştı. Daha sonra kutup dairesindeki Tundra'ya gitmeye kalkmış, ne var ki hareket emri bir türlü gelmemişti. Giovanni de o zaman diplomasiye yönelmiş, sonunda da kimsenin kabul etmediği bu Ulan Bator görevini almıştı. Her zamanki heyecanıyla bu yeni toprağın etnik gruplarını incelemeye koyulmuştu. Dayan Güvenli'nin açıklamalarını dalgınca dinledi. Onu asıl ilgilendiren bambaşka bir ayrıntıydı. Soluk lambaların aydınlattığı ıssız yemekhanede ondan başka biri daha yemek yiyordu. Batılı gibi görünen güneş gözlüklü biri. 60'ında göstermesine rağmen arkaya taralı nikotin sarısı saçları hiçbir yaş tarifine uymuyordu. Güvenli bu dikkat çekici adamı görmemiş gibiydi. Tabaklarını itti, sırt çantasından diz üstü bilgisayarını çıkardı. Rotamızı bilgisayara kaydettim. Bir göz atmak ister miydiniz? Dayan masasının çevresine dönüp parlak ekrana eğildi. Ekranda Moğolistan Halk Cumhuriyeti'nin haritası görülüyordu. Bütün yer adları Kiril alfabesiyle yazılmıştı. Güvenli imleciyle boşluğun ortasında kara bir daire çizdi. Buradayız. Sonra yukarıya doğru çapraz bir çizgi çekti. Rus sınırının yakınında muhtemelen bir gölü işaret eden mavi bir noktaya vardı. Buraya geleceğiz. Tusank Nura, beyaz göl. Çektiği çizgi neredeyse ekranın tümünü boydan boya geçiriyordu. Bu kadar uzak mı diye sordu Dayan. Kuzeydoğu'ya doğru 1000 kilometre, evet. Önce Mörön'e kadar uçakla gideceğiz. Sonra da Tsanganura gitmek için başka bir uçağa bineceğiz. Oradan da göle varmak için Rengi'yi satın almamız gerekecek. Rengi'yi mi? Yok, yol falan yok. Onun için hiçbir araç gideceğimiz yere ulaşamaz. İyi ama neden at değil? 3000 kilometre yükseklikte bir geçitten geçmek zorundayız. O yükseklikler tundra bölgeleridir. Oralarda yosundan başka bir şey bitmez. Atların hayatta kalması imkansız yani. Dayan maceranın güçlüğünü görmeye başlamıştı. Sanki rahatlamak için bir ayrıntı, tanıdık bir şey aradı. Gözleri masanın üzerindeki termosa takıldı. Çin çiçeği baskılı, kırmızı cilalı bir fıçıcık. Kendine yeni bir çay doldurdu. Kızıl sıvanın üzerinde yüzen kahverengi uzun yaprakları izledi. Sonra yine sordu. Ulaanbaatar'dan Tsangan-Nur'a gitmemiz ne kadar sürer? Bütün bir gün. Tabii ikinci uçağı kaçırmazsak. Ya sonra göle varmak için yine bir gün. Gölden Tokamak'a sadece birkaç saat. Laboratuvar hemen yakında. Horidol Sarı Dağları'nın birinci tepesinin hemen ötesinde. Dayan o uğursuz tarihi 20 Ekim hatırlayıp hesaba daldı. Ertesi gün, yani 17 Ekim'de yola çıkarlarsa zamanında Tokamak'ta olabilir. Hatta oraya bir gün erken bile varabilirdi. Bir yudum çay içip devam etti. Daha önce oraya hiç gittiniz mi? Oraya hiç kimse gitmedi ki. 80'li yılların ortasına kadar yasak bölgeydi oraları. Şimdi de Tokamak hakkında neler biliyorsunuz diye sordu. Glovani kararsızlıkla yüzünü buruşturdu. Pek bir şey bilmiyorum diye cevap verdi. Anladığım kadarıyla nükleer füzyon çalışmalarına ayrılmış bir yer. Daha fazlasını söyleyecek durumda değilim. Benim uzmanlık alanıma girmiyor. TK-17'nin bir parapsikoloji laboratuvarı da içerdiğini biliyor muydunuz? Hayır, ilk kez duyuyorum. O merkezle ilgili her şeyi öğrenmek istiyorum. Güvenli birden düşüncelere daldı. Birkaç saniye sonra mırıldandı. Bundan söz etmeniz tuhaf. Neden? Çünkü doktora tezimi hazırlarken de bu çeşit laboratuvarlarla ilgilenmiştim. Dayan şaşırdı. Ben çalışmalarınızın Sibirya'daki etnik topluluklara uygulanan baskıyla sınırlı olduğunu sanıyordum. İyi ya işte, iyi ya işte ne? İtalyan bir sır verecekmiş gibi eğildi, kara gözlüklü adama yan gözle gülümsedi. Slav casuslarına dikkat. İki diğer zeyni masaya dayadı. Dinleyin dedi. Tezimin bir bölümünü 50'li ve 60'lı yıllarda uygulanan dini baskılara ayırdım. İnsanlar Kuruşçev döneminin daha liberal olduğunu düşünür. Ama din alanında bu düşünce tümüyle yanlıştır. Aslında baskı bütünüyle azınlık dinlere yöneltilmişti. Örneğin Hristiyanlar arasındaki Baptistlere. Özellikle de Tayga ve Tundra'daki Budistlere ve Animistlere. Huruşçev o dönemde bütün lamaları, bütün şamanları tutuklattı. Tapınaklarını yakıp yıktırdı. Bunların parapsikoloji laboratuvarıyla ilgisi ne? 1992 yılında tezim için kaynak ararken ünlü Gulag takım adalarının arşivlerine ulaşmayı başardım. Noristik, Kolima, Sahalin, Çukotra, kısacası çalışma kamplarına gönderilen bütün şamanların sayısını çıkardım. Uzun ama kolay bir çalışma oldu. Kayıtlarda her tutuklunun geldiği yerin yanı sıra tutuklanma nedenleri de yazılıydı. İşte o zaman inanılmaz bir şeyi anlamaya başladım. Neyi? 60'lı yılların sonuna doğru bu şamanların Yakutlar, Nestler, Samoyedler çoğu başka yerlere nakledilmiş. Nerelere? İtalyan kıpırdanmadan oturan sarı saçlı adama baktı yeniden. İşte burada kızışıyorlar diye devam etti. İzlerini sürdüm ve başka kamplara değil laboratuvarlara gönderildiklerini buldum. Laboratuvarlara mı? Evet, Novosibirsk'teki Sibirya Bilimler Akademisi'nin 8 numaralı bölümü gibi laboratuvarlara, parapsikoloji laboratuvarlarına. İtalyan kendi araştırmasından büyülenmiş görünüyordu. Gözlüğünün camlarında parlayan ışık göz bebeklerine yansır gibiydi. Fısıldayarak devam etti. Anlıyorsunuz değil mi? Deneylerini gerçekleştirmek için parapsikologların özel insanlara, yani telepati becerilerine, paranormal duyu hücre yeteneklerine sahip insanlara ihtiyacı vardı. İşte bu açıdan bakıldığında yüzlerce Asyalı büyücüyü barındıran Gulag kusursuz bir livar gibiydi. Dayan bu yeni öyküyü kavramakta güçlük çekiyordu. Şamanların bu tip güçleri olduğuna dair en ufak bir kanıt yok. Tabii hem üstelik sınırlarını Rus bilim adamlarına açarken de düşünemiyorum onları. Ne var ki bu adamlar transın, hipnozun, meditasyonun, kısacası bilincin değiştirilmiş biçimi olarak adlandırılan bütün bu olguların ne olduğunu biliyorlardı. Dolayısıyla parapsikolojik deneyler için biçilmiş kaftan olarak görünüyorlardı. Dayan'ın yüzü alev alevdi. TK-17'yi düşündü. Kendi kendine bir kez daha aynı soruyu sordu. Araştırmacıların laboratuvarlarında inceledikleri şamanların gücünü açığa çıkarıp sahiplenmeleri mümkün mü? Soluk soluğa sordu. Bu deneyler konusunda neler buldunuz? Bu Sovyet bilimi alanında en sıkı korunan sırlardan biri. Okuduklarımda hiçbiri elle tutulur bir sonuçtan söz etmiyordu. Yine de o laboratuvarlarda neler yaşandığını kim bilebilir? O şamanların yerinde olmak istemezdim. Ruslar onlara adi birer kobaymış gibi davranmış olmalı. Dayan topraklarından kopartılmış buz gibi kamplara tıkıldıktan sonra gizli deneyleri konu olmuş o insanları düşündü. Bulantı kapkara yükselen deniz gibi gırtlağında tırmalıyordu. TK-17'de Tiseven şamanları kullanılmış olmalılar, değil mi? Güvenli şaşkınlığını gizleyemedi. Bu adı nasıl öğrendiniz? Bölge halkından bilgi topladım. Sizce Tiseven halkını kullanmış olamazlar mı? Söz konusu bile olamaz. Neden? 60'lı yıllardan beri Tiseven halkından geriye kimse kalmadı da ondan. Neler söylüyorsunuz? Bu bölümdeki yabancı kelimeler Tiseven, T-S-E-V-E-N. Norisk, N-O-R-I-L-S-K. Kolima, K-O-L-I-M-A. Sahalin, S-A-H-A-L-I-N. Çukotka, Ç-U-K-O-T-K-A. Baptist, B-A-P-T-I-S-T. Kuruşçev, K-R-U-Ş-Ç-E-V. Novosibirsk, N-O-V-O-S-I-B-I-R-S-K.